Ayrım 3. Ağlayan Duvar. Azima Ağlarova. Sayfa 34. Kalenin batı tarafına yürüyerek oradaki daire biçimindeki marinayı izledim. Sıra sıra bağlanan yatların çoğu Türkiye'den geliyordu. Eşiyle çocuğuyla el ele tutuşan insanların bazıları marinaya doğru, bazıları da sahile doğru yürüyorlardı. Oradan Eskişehir meydanına doğru yürüdüm. Plateya Eleftherias Meydanı, yani Eskişehir, Kos Adası'nın en güzel yerlerinden biriydi. Bu meydandaki caminin alt katında bulunan kafeteryaya oturdum, bir Türk kahvesi istedim. Masada bulunan küçük broşürde bu cami hakkında bilgiler vardı. Şimdiye kadar önünden geçip gittiğim bu camiyi sanki yeni keşfetmiştim. Broşürü dikkatle okudum. Bu cami 1724 yılında Defterdar İbrahim Efendi tarafından yapılmıştır. Bu cami Platani köyündeki cami ile birlikte adada açık olan ve namaz kılınabilen iki camiden biridir. İki katlı caminin ibadet yeri Harimi ve Revak'ı merdivenle çıkılan ikinci katta yer alır. Alt katı vakıf tarafından gelir elde edilmek üzere kafeterya ve dükkanlara kiralanmıştır. Caminin yanında yine aynı adı taşıyan 6 sütunlu ve 8 köşeli bir şadırvanı vardır. Tek şerefeli minaresi 1991 yılında Ada Türklerine ait Vakıflar İdaresi tarafından restore edilmiştir. Kaidesinin üstünde yer alan kitabede Osmanlıca olarak solda La kuvvete illa billah, yani Allah'tan başka güç yoktur ve sağda maşallah yazıları görülür. Caminin mihrap ve minberi sadedir. Yeterli pencere sayısından dolayı içi aydınlıktır. Tek kubbesi kemerli mermer sütunlarla desteklenmiştir. Camide cuma ve bayram namazları imam eşliğinde kılınır. Diğer zamanlarda da ziyarete ve ibadete açıktır diye yazmaktaydı. Kendi kendime kızmıştım. Yanı başımda duran bu tarihi eseri birisi sorsa anlatamazdım. Sırf Türkleri sevmediğim için bu camiye de ilgi göstermemiştim. Evime doğru giderken bu Türk gencinden etkilendiğimi kendi kendime itiraf ediyor, ilk defa yaşadığım bu heyecanı mutlaka deneyeceğimi düşünüyordum. Çünkü kendimi mutlu hissediyordum ve hayatın bu kadar güzel olduğunu bugün yeni keşfetmiştim. Eve vardığımda karanlık çökmüştü. Hemen bir duş alıp yatağa girdim. Yarın erken kalkıp bu heyecana kaldığım yerden devam edecektim. Bu duygunun sabaha kadar kaybolacağı endişesi sarmıştı beni. İçimi ısıtan bu duygunun kaybolmasını istemiyordum. Tam bu hayallerin zirvesindeyken kapı açıldı ve Melampus içeri girdi. Onu tamamen unutmuştum. İçimdeki kıpırtıların hepsi kaybolmuştu. Gülerek, "Neden erken yattın?"
"Bilmem, biraz yorgunum galiba."
"Sevgilim, sen neden çalışıyorsun? Bizim ihtiyacımız var. Bırak işleri elemanlar yapsın."
"Biliyorum ama her şeyi elemanlara bırakamam. Oraya yeni bir ruh verdim. Bunun bozulmasını istemem."
"Tamam aşkım, duş alıp hemen geliyorum. Ben gelmeden sakın uyuma. Biliyorsun, sana sarılmadan uyuyamıyorum." Cevap vermedim. Az sonra yatağıma gelen bu insanı sevmiyordum. Her zamanki gibi babamla sevişmenin zorluğu içinde görevimi yaptım. Sabah erkenden kalkıp otele gittim. Hiçbir zaman böyle istekli olmamıştım. Orası benim kurtuluş yerimdi ama bugün farklıydım. İçim kıpır kıpırdı. Otele girip hemen odama gittim. Çantamı odama bırakıp terasa çıktım. Kahvaltı başlamıştı. Murat benim her zaman oturduğum köşeyi sanki biliyormuş gibi köşe masada oturuyordu. Beni görünce gülerek, "Benim masama buyurmaz mısınız? Nasıl olsa ücret ödemeyeceğim."
"Günaydın, ben de çalışanım nasıl olsa. Bana da kahvaltı ücretsiz olmalı," diye espri yaptım.
Garsonlar benim yediğim şeyleri biliyorlardı. Hemen masa donatıldı. Bir yandan sohbet ederken diğer yandan Murat'ı tanımaya çalışıyordum. "Murat, Bayan Rachel, bu güzelliğinizi neye borçlusunuz?"
"Sizce ben güzel miyim?"
"Elbette, bunu kime sorarsanız sorun aynı cevabı alırsınız."
"Neden güzel olduğumu bilmiyorum Murat."
Bu kadar samimi konuşmak, ona adı ile hitap etmek beni de şaşırtmıştı. Sanki yıllardır onu tanıyordum. Bir an bakıştık, birkaç saniyelik o bakış bana onun içini anlatmıştı. İçimdeki heyecan selinin anlamını bilemiyordum. Bu küçük heyecan dalgaları fırtınaya dönüşecek gibiydi. Galiba aşk dedikleri buydu. Hani o kitaplardan okuduğum, filmlerde seyrettiğim aşk ancak bu olabilirdi.
Murat'a aşık olmuştum. Bu yaşıma kadar arzulamadığım şeyler şimdi içimi gıdıklıyordu. Kalbimin atışını sanki herkes duyuyordu. Allah'tan yan masalar boştu. Yoksa çok tedirgin olacaktım çünkü ben evliydim. Otelde günler hızla geçmeye başladı. Benim ayaklarım yere değmiyordu. Murat bana aşık olduğunu söylediğinde ne diyeceğimi bilemedim. Sadece ben de dedim. Evet, ben de ona aşıktım. Bana kim ve ne olduğumu hatırlatan Murat'a teşekkür borçluydum. Ben tüm kadınların benim gibi hisler içinde evlendiklerini düşünürken bunun böyle olmadığını anlamıştım. Bana kadınlığımı hatırlatmıştı, kendimi bulmuştum. Bakışlarından sevda dökülen insanlar da var. Peki ben? Peki benim duygularım? Kim düşman oldu bana? Duygularıma? Kendim. Doğduğum toprak, mensubu olduğum din, işim, amansız din birliği. Ne? Peki ne? Allah'ım, bilinmezlik içinde yaşamak hayatın en büyük darbesiymiş. Yemeklerde beraber yemek yememiz çalışanların dikkatini çekmişti ama kimse farklı düşünmezdi. Çünkü bazen müşterilerle beraber yemek yediğimiz oluyordu. Murat'la sık sık yemek yememizi ortak iş yapacağız diye yorumlamışlardı. Böyle düşünmeleri benim de işime gelmişti. Bugün yine beraber yemek yiyorduk Murat. Raşel, sana dokunmak istiyorum. Geceleri rüyama giriyorsun.
Murat, biliyorsun ben evliyim. Bu mümkün değil.
Ama bunu çok istiyorum.
Bunu ben de çok istiyorum.
Öyleyse?
Bilmiyorum Murat, kafam çok karışık.
Murat benim hakkımdaki her şeyi biliyordu. Bir gün ona yaşadıklarımı anlatmıştım. O beni sadece dinlemişti. Murat yine gözlerimin içine bakarak, ''Raşel, sana yazık değil mi? Sevmediğin bir adamla beraber olmak zor değil midir?''
''Hem de nasıl zor? Murat, sen bir aydır buradasın. Bana uçak mühendisi olduğunu söylemiştin. İznin bitmedi mi?''
''Aslında bitti ama telefon edip bir sonraki yılın iznini kullanmak istediğimi söyledim. Onlar da kabul ettiler.''
''Ne zaman gideceksin?''
''Bir haftam kaldı.'' Her gün biraz daha ona bağlanıyordum. Evden kalkıp otele koşarak gelişim, hayata yeniden bağlanışım yüzüme renk getirmişti. Ancak evde durumlar kötüydü. Eşime karşı artık cömert davranmıyordum, erkenden uyuyordum. Melampus da bendeki değişikliği fark etmişti ama bir şey demiyordu. O hafta iş için Türkiye'ye gitmişti. Bir iki gün Murat'ı eve çağırmak istedim ama sonra vazgeçtim. Artık içimdeki arzularım dayanılmaz bir haldeydi. Ne olursa olsun onunla sevişecektim. Bunu ona söylemeye utanıyordum. O gün Murat konuyu açtı. ''Raşel, yarın gidiyorum.''
''Bu kadar hızlı mı geçti günler?''
''Evet.''
''Bu akşam eve gel.''
''Eşin evde değil mi?''
''Hayır, Türkiye'ye gitti. 3 gün oldu. Sanırım 2 gün sonra dönecek.''
''Neden daha önce söylemedim?''
''Bilmiyorum. Belki de utandım.''
Güldük, evin adresini ona verdim. Otelden erken ayrılıp eve gittim. Böyle bir heyecanı hiç yaşamamıştım. Yolda uçarak gidiyordum. Eve vardıktan sonra evdeki hizmetçiye izin verdim. Murat'ı görmesini istemiyordum. Onu beklerken başım dönüyordu. Dakikalar geçmek bilmiyordu. Saatin karşısında durmuş zamanın geçmesini bekliyordum. Nihayet kapının zili çaldı. O an kalbim sanki yerinden fırlayacaktı. Heyecandan bayılacağımı düşündüm. Kapıyı zorlukla açtım. Gelen Murat'tı. Kıpkırmızı olmuştum. O da çok heyecanlıydı.
''Bir şeyler içelim mi Murat?''
''Olur.'' dedi. Salondaki küçük barın önüne gittik. 2 kadeh viski doldurdum. Benim de heyecanımı belki alkol geçirirdi. Yavaş yavaş içerken bir yandan da sohbet etmeye başladık. İçimdeki aşk ateşi boğazımı yakan alkolün sıcaklığı ile daha da alevlenmişti. İçkilerin bitmesini bekleyemedik. Birden sarhoş dolaş olduk. Sanki yılların hasretlisi 2 gencin buluşması gibiydi. İçimdeki volkan patlamak üzereydi. Şu ana kadar yaşamadığım duygular yaşıyordum. Bedenim tir tir titriyordu. Murat beni koltuğun üstüne uzattı. Küçük küçük her tarafımı öpüyordu. Gözlerimi kapatmış, içimde kaynayan duygu seline bırakmıştım kendimi. Bir an gözümü açar gibi oldum. Odanın ortasında Melampus'un solgun yüzünü gördüm. Hayal gördüğümü düşünüp yeniden gözlerimi kapadım. Hevesim kaçmıştı. Şimdi bu adamın hayalini neden görmüştüm ki? Gözümü bir daha açtım. Aynı solgun yüz odanın ortasında durup bizi seyrediyordu. Yüzü ölü yüzü gibiydi. Bir çığlık atarak Murat'ı üstümden attım. Melampus odanın içinde sanki donmuştu. Gözleri yerinden çıkacak kadar büyümüştü. Elini bana doğru uzatırken dizlerinin üstüne çöktü. Rengi gittikçe beyazlaşıyordu. Yere uzanıp çırpınmaya başladı. Gözleri çakmak çakmak parlıyordu. Boğazından sadece hırıltılı bir ses geliyordu. Son bir çırpınışla sırt üstü döndü, göğsü şişip şişip iniyordu. Zorlukla nefes aldığı belliydi. Elini havaya kaldırdı ama fazla tutamayarak yere koydu. Zorlukla bir iki defa bacaklarını çekmeye çalıştı. Adam ölüyordu. Ben koltuğun üzerine oturmuş onu seyrediyordum. O çırpındıkça içimi babamı kaybediyormuşum gibi duygu kapladı. Murat'a baktım, o da şaşkın şaşkın yerde kriz geçiren adama bakıyordu. Sessizliği Murat bozdu. "Rachel, ambulans çağırmamız lazım," dedi. Cevap veremedim. Babamın ölmesini istemiyordum. Ama akşamdı ve ölen kocamdı. Kafamdan şeytani planlar geçmeye başladı. Her akşam yatmak zorunda kaldığım birini neden kurtarayım ki diye düşünmeye başladım. Murat telefona doğru giderken bağırdım. "Hayır." Murat şaşkınlıkla bana döndü. "Hayır, çağırma." "Delirdin mi sen?" "Evet, delirdim. Dokunma telefona." Murat yanıma gelerek yüzümü tokatladı. "Rachel, kendine gel. Bu adam ölüyor. Biraz daha beklersek ölecek. Hemen ambulans çağırmalıyız." "Hayır Murat, kendimdeyim. Bu adamın her gün yatağıma gelişi benim için ölüm değil mi sanıyorsun? Ben her akşam ölmüyor muyum? Bu zorluğa nasıl katlandığımı biliyor musun? Her gece çektiğim azabı tahmin edebiliyor musun? Her güneş battığında benim bütün ümitlerimin de battığını biliyor musun? Hayır Murat, sarıl bana. Ben bunca yıl kadın olduğumu hatırlamadım. İlk defa bugün bir erkeği istedim. İlk defa sevişmek istedim. Onu bile bana çok gördü bu adam. Bırak yazgısını yaşasın. Ölüm varsa kaderinde ölsün. Kurtulacaksa kurtulsun. Ama ben yardım etmeyeceğim." Hıçkırıklarla ağlamaya başladım. Murat'a sarılıp ağlıyordum. Yerdeki melampustan gelen hırıltılar kesilmişti. Galiba ölmüştü ama umurumda değildi. Ben içimde kaynayan duygularımı söndürmek istiyordum. Murat'a yalvarmaya başladım. "Beni sevmeni istiyorum. Seviş benimle." 25 yaşında genç bir bayan hayatında ilk defa bir şeyler hissediyordu. Bu öyle bir duyguydu ki odada ölüsü bulunan ve katili olduğu kocası bile umrunda değildi. Murat bana kuvvetli bir tokat attı. "Rachel, bana inanmayı hatırlatıyorsun. Kendine gel," dedi. Yerde hareketsiz yatan melampusa baktı, nabzını kontrol etti. "Ölmüş. Şimdi acele ortalığı düzel, şu içki bardaklarını kaldır. Ambulansı ve polisi ara. Onlara eşinin kalp krizi geçirdiğini söyle. Başka bir şey anlatma. Fazla gecikirsen kasıtlı olarak aramadığın belli olur. Zaten adam ölmüş. Şimdi gelseler bile kurtaramazlar. Ben gidiyorum. En kısa zamanda yine gelmeye çalışacağım. Anlaştık mı?"
"Tamam, merak etme. Kendimdeyim ben. Mutlaka gel. Seni bekleyeceğim."
Murat kapıdan çıkar çıkmaz ben ambulansı ve polisi aradım. Ortalıkta anormal bir şey var mı diye defalarca kontrol ettim. Hatta filmlerden öğrendiğim gibi Murat'ın dokunduğu kapı kolunu ve bardakların üstünü sildim. Az sonra ambulansın sesi duyuldu. Çığlık çığlığa gelen bu ses beni ürkütmüştü. Bembeyaz suratla yerde yatan adamın gözleri yerinden fırlayacak gibi duruyordu. Kapıyı açmanla içeri dalan iki görevli yerde yatan melampusa kalp masajına başladılar. Bir ara ayağını kıpırdatır gibi olunca elimde olmadan bir çığlık attım. Çok karışık duygular içerisindeydim. Bir tarafım ölmesin diyordu, diğer tarafım kocandan ancak böyle kurtulabilirsin, her gece babanla yatmaktan bıkmadın mı diyordu. Hıçkırıklar içerisinde ağlıyordum. Ne yapacağımı bilmeden ağladım, ağladım. Gelen sağlık ekibinin çabası boşunaydı. O çoktan ölmüştü. Melampusu cenaze torbasına koyup götürürlerken bana sakinleştirici bir iğne yaptılar. Ancak benim de durumumun kritik olduğunu hesaba katarak hastaneye kaldırdılar. O gece sakinleştiriciler sayesinde hastanede rahat bir şekilde uyudum. Her şey geçer. Bir tek gönül yarası geçmez. O hiçbir zaman iyileşmeyen dosttur. Zaman geçse bile o yaralar gölge gibi sürünür. Hele biraz da zamanın gölgesi korkutur beni. İçinde kırılıp yarım kalan sevdalarım beni mahveder. Eşimin ölümü beni çok sarsmıştı. Gündüzleri bana güven veren babam yoktu artık. Hayatta tamamen yalnız kalmıştım. Suçluluk duygusu peşimi bırakmıyordu. Rüyalarımda onun dışarı fırlamış kan çanağı gözleriyle üstüme yürüdüğünü görüp uyanıyordum. Bazen evde ışıkları yakmadan saatlerce oturuyordu. Beni karanlık, sessizlik korkutmuyordu. Beni korkutan yalnızlığımdı. Yıllarca her şeyden ve herkesten kaçmıştım, şimdi kendimden de kaçıyordum. Evime giremiyordum. Onun için otelde kendime bir oda hazırlattım. Çoğu gece burada yatıyordum. Haftada bir ya da iki gece eve gidiyordum. Vicdan azabı içimi kavuruyordu. Bir katil olduğumu düşünüyordum. Hiçbir şey duymak, hiçbir şey görmek, hiçbir şey düşünmek istemiyordum. Artık para, bu ev, otel ve Kos Adası umurumda değildi. Yıllarca bulamadığım aşkı tam bulduğumu sandığım anda katil olmuştum. Bunun bedelini bir şekilde ödeyecektim. Sonra içimden bir ses, "Rachel, kendine gel. Sen korkak değilsin, mücadeleyi bırakma. Hayatın sana set çektiği duvarların üstüne bir duvar da sen örme. Çocukluğun, gençliğin bu duvarların içerisinde geçti. Şimdi bu duvarları yıkman gerek. O zaman önünde daha güzel günlerin olduğunu göreceksin. Yık bu duvarları, yık tüm engelleri. En önemlisi de beynindeki duvarları yık. Önünde bir sonsuzluk göreceksin. Sadece sen sana yardım edebilirsin. Artık tek başınasın. Sen bunu başarabilirsin," diyordu. Vicdan ve aşk, katil ile aşık. Ben bunların arasında kendimi rahatlatacak orta bir yol bulamıyordum. Kimdim ben? Aşk için katil olmak amansız bir duyguydu. Senelerdir kükreyen vicdanıma cevap veremiyordum. Murat'tan hiçbir ses yoktu, beni aramamıştı bile. Kadınlık içgüdülerimi harekete geçiren bu Türk gencini unutamıyordum. Katil olma sebebim, kadın olduğumu hatırlatan adam, aşkım yoktu. İçimdeki korkular yerini yavaş yavaş Murat'a duyduğum özleme bırakıyordu. Onu çok özlüyordum. Olaylar öyle hızlı gelişmişti ki onun ne telefonunu alabilmiştim ne de adresini. Şimdi kendime kızıyordum. Keşke elimde bir adres olsaydı, hemen atlar giderdim. Bana askeri bir uçak fabrikasında çalıştığını söylemişti. Türkiye'deki askeri uçak fabrikalarını aradım ama bana bilgi vermediler. Çaresizce ondan haber bekliyordum. Bir gün mutlaka buraya geleceğini düşünüyordum. Onun için günümün çoğu otelde geçiyordu. Her akşam terastaki köşemde yemeğimi yiyip bodrumun ışıklarına bakıyordum. Bu ışıklar beni hayata bağlamıştı. Yağmurlu ve bulutlu havalarda göremediğim o ışıkları yeniden görmek için saatlerce yerimden kalkmıyordum. Böyle günlerde Türk TV'lerini izliyor, göremediğim ışıkların bana verdiği enerjiyi Türk dizilerinden almaya çalışıyordum. O gün yine hava bulutluydu, terastaki köşeme gittim. Öyle yoğun bir sis vardı ki Kos'un sahili bile görünmüyordu. Sanki bir el boğazımı sıkıyordu. Sezon dışı olduğu için otelde pek fazla insan yoktu. Olanlar da yemeklerini yedikleri için terasta benden başka iki çift vardı. Onlar da kendi alemlerindeydiler. TV kumandası ile oynamaya başladım. Türk kanallarını geziyordum. Bir iki yerde dizi vardı. Amaçsızca diğer kanallara bakmak istedim. Tam bir kanalı değiştirirken Murat'ın resmini görür gibi oldum. Hemen o kanala döndüm. Başka bir haber vermeye başlamıştı. Gözüm yanılmıştır diye düşündüm. Diğer kanala geçtim. Orası da haber veriyordu. Sıradaki haber olarak Murat'ın resmi çıktı. Askeri uçak fabrikasında bir generali öldürüp kaçtığını söylüyordu. Yüreğim yerinden fırlayacak gibi oldu. Evet, bu Murat'tı. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu nasıl olmuştu? Bir generali öldürmesine sebep olan şey neydi? Demek o da katil olmuştu. İçime garip bir sevinç duygusu yayıldı. Şimdi onu kendime daha yakın buluyordum. Sevgilim, demek benim kaderimi paylaştın ha? Demek sen de katil oldun ha? Bir insanı öldürmek nasıl bir duyguydu biliyordum. Önceleri farkında olmadığın o basit gibi görünen olay sonra tüm benliğini kaplıyor. Öldürdüğün insanın tüm hayatını, çocukluğunu, geçmişini inceliyorsun. Evet, bana da öyle olmuştu. Yıllarca beraber yaşadığım kocamın geçmişini, çocukluğunu, iş hayatının detaylarını o öldükten sonra öğrenmiştim. Ama bir fark vardı. Beni polis aramıyordu fakat o her yerde aranıyordu. Ah sevgilim, buraya gel, buraya gel, beraber yaşayalım diye geçirdim içimden. Artık istediğim aşkı ondan alabileceğimi düşünüyordum. O gece iki kadeh kırmızı şarap içerek onun katil olmasını kutluyordum. Diğer haber kanallarına baktım. Oralarda da aynı şey vardı. Generali öldüren katiller yerde aranıyor diye haberler vardı. Allah'tan burada benden başka kimse Türk kanallarını izlemiyordu. Terasta oturan ailelerin de haberle ilgilenmediklerini görünce biraz daha izleyip izlediğim kanalları TV'nin hafızasından sildim. O mutlaka buraya gelecekti, bundan emindim. Olay 2-3 saat önce olmuştu. Demek ki en erken yarın gelebilirdi. Acaba otele mi gelirdi yoksa eve mi? Epeyce bu düşünceyi tarttım. Otele gelecek olursa müşteri gibi gelirdi ve haberim olurdu. Eve gelme ihtimali bana göre daha yüksekti. Böyle düşününce hemen eve gitmeye karar verdim.
3. ayının sonu. Sayfa 50.